Başkanım Podcast'a hoş geldiniz. Gündemin 30. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Akşemirhan Akel. Bu hafta gündemimizde Türkiye'nin gündeminde olan tek şey seçim sonuçları var. Seçimin ikinci turu 28 Mayıs'ta gerçekleşti. Bunun neticelerini, niçin Erdoğan kazandı, Kılıçdaroğlu neden kaybetti gibi klişe meseleleri ele alacağız hep beraber. Kimlerle? Alper Özmen hocam hoş geldin.
Hoş bulduk, merhaba.
Gürkan Tezcan, Ankara stüdyolarından. Merhaba Gürkan.
Merhaba hocam.
İstanbul'dan fakat Ankara stüdyolarından Furkan Gencer. Merhaba Furkan.
Stüdyolarından.
Ses gecikmeli geliyor falan diye.
İnce,
teknik ince. Olarak Ankara'da, kendisi İstanbul'da. Fiziki
doğru. Mehmet Akif Bey bizi de, Kübra Hanım bizi de takın. Evet,
söz,
merhaba.
Söz vereceğiz. Teknik bazı aksaklıklar olmadan bu yayını inşallah ele alacağız. Direkt ben yekten hemen Alper hocamla başlayayım. Hocam beklediğin sonuç geldi mi?
Öncelikle selamun aleyküm ve rahmetullah. Malum şeriat geldi. Artık 400'ü daha parlı vekil, 600 vekili esir alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçildi. Kadın dinleyicilerimiz bizi dinlemezse buradan iletelim. Ya beklediğimiz sonuçlar geldi. 52-48 zaten konuşuyorduk biz kendi aramızda. O anın oylarının hemen hemen yarı yarıya bölüneceği, bu şekilde bir tablo çıkacağı belliydi. Çok fazla rehavet uyarısı vesaire birbirimize özellikle Twitter'da yaptık ama millette rehavet olmadığı da gözüktü. 84, %84 katılımla. 52-48 zaten 53-52 arası bir şey bekliyorduk herhalde. Ben en azından öyle bekliyordum. Sonucunda nihayet böyle oldu.
Hayırlı olsun diyelim tekrar.
Hayırlı olsun. Yani.
Gürkan?
Evet, adeta yine bir demokrasi şölenini geride bıraktık. 85 milyon vatandaşımızın kazandığı, yasama ve yürütmenin uyum içerisinde çalışacağı istikrarlı bir döneme girmiş bulunduk.
13 milyon Suriyeli yok muydu ya en son?
Hocam, 13, tabii 13 milyon Suriyeli belirleyici olduğu bir seçim oldu
yani,
ama demek ki onlar da...
13 milyon doğrudan kat 98 milyon.
Yani...
Evet. Ayrıca
bir de
demek
Afgan
ki,
koy 100 milyon hadi.
Demek ki Kılıçdaroğlu da Suriyelilerden oy alıyor. Fark 2 milyon olduğuna göre 13 milyon Suriyeliden de yine iyi bir destek ve teveccüh görmüş son 2 haftadaki
ama
ne
şöyle
yüklü
düşün
siz.
Gürkan, şöyle düşün. Şimdi İlker Canikligil vesaire hatırlarsan %60 Kılıçdaroğlu diyordu.
Evet.
Turu da bitirecekti. İşte Suriyelilerin, Afganların oyunu alarak 52-48 reis öne geçti yani.
İşte ya şeye ırkçılara matematik sormayın. Onu da bilmiyorlar. Ümit Özdağ falan hani bunu duyarsa belki bir daha bir hesap yapmak zorunda kalacaktır ama işin içinden çıkamayacağı için hiç onu bu toplara sokmayalım. Peki Gürkan Tuncay Özkan'ın elindeki gizli ankete göre Erdoğan 25-26 bandındaydı.
Evet, o yaklaşık tabii 2022'nin sonunda masasına gelen bir anketti sanırım.
Tamam.
Tam bakmamıştım ama Cumhurbaşkanı Erdoğan Aralık-Kasım'dan itibaren oylarını yine iki katına çıkarmayı başarmış. Helal olsun valla, ne diyeyim.
Muazzam. Furkan peki senin masana bir anket geldi mi bu 2022 sonlarına doğru?
Esprili falan konuşuyoruz. Başkanın podcast'in dinleyicileri böyle şu an tam olarak ne yaptığımızı anlayamayabiliyor. Seçim döneminde bizim değiştiğimizi falan iddia ettiler. Bu konuyu da hani öncesinde böyle bir duyurayım. Normalde biraz seçim özel bu yayınlar olduğu için. Seçim özelde biraz aslında taraftarlık mı yapıyoruz yoksa tarafsız mı olmuyoruz? Böyle bir eleştiriler var. Şimdi onu söyleyeyim. Süreç içerisinde de anlatırsınız genel olarak. Anketler derken onu anlamadım.
Tuncay Özkan'ın önüne bir %26 Erdoğan'ın olduğuna dair bir anket gelmiş ya diyor masasına. Senin masana bir şey gelmiş miydi bu süreçte yani? Senin beklentilerin
hocam,
nelerdi? Nasıl oldu seçim sonuçları?
Anladım. Şu an zaten alternatif gerçeklikte hala CHP seçmeni, Kılıçdaroğlu seçmeni kazandığını düşünüyor.
Bir paralel evren var.
Tabii öyle bir evren var ve ilk adaylığından beri zaten öyle bir ihtimali hep konuşuyorlardı. %60, %65. Yani seçimden bir gün öncesinde kendi anketlerinde bile geride olmalarına rağmen Halk TV falan Sözcü'de oralarda işte şey deniyordu. Yiğit Bulut eşyalarını topladı mı? Külliye'de nasıl bir hayat olacak falan hepsinin tartışmaları yapılıyordu. Zaten bu sessizliği de ona bağlıyoruz. Aslında içeride mi kendi kendilerine seviliyorlar bilmiyorum ama değişik bir atmosfer var.
Ya biz bu garip bir kampanya dönemi geçirmedik mi? Aslında dönüp baktığımızda bu kampanya dönemin sıcaklığı da tamamen artık bittiğinde çok ilginç bir seçim sürecine şahit olduk. Ya yani Mart ayının başında sakın aday olma diyerek CHP genel merkezinde pankartlar açılan aday masaya adaylığını dayattı. Akabinde masada kendisine destek verecek olan yavrucuklara 40'tan fazla vekili dayatarak adaylığını aldı. Bir linç kampanyasıyla ses çıkartmaya çalışan Akşener'i bertaraf etti. Akabinde Kılıçdaroğlu aday olmasın diyen gençler bile ellerinde kalp işaretleri yaparak, sosyal medyalarında emojiler paylaşarak bir anda ısmarlama anketlerin gerçek olduğuna inandılar. %60'larla, 55'lerle Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına, işte Muharrem İnce adaylıktan çekilirse 65-70'leri göreceğine falan inandılar. Yani aslında dönüp baktığımızda ikinci turdaki değişen stratejilerine değinmiyorum bile. O çok çirkin bir zaten kampanya süreciydi bu son 2 hafta. Yani tarihe kara bir leke olarak bile geçecek bence ileride. Ama onun dışında gerçekten aslında komik ve ne yaşadığımızı dönüp baktığımızda sorgulayacağımız bir süreç değil miydi ya sizce de? Yani Gültekin Uysal Cumhurbaşkanı yardımcımız olabilirdi şu an bugün itibariyle.
Bundan sonra öyle zannediyorum ki bu PhD yok political science falan yazan hesabına tayfa işte anketçiler falan çoklu evrenler teorisi falan satacaktı CHP'ye. Belki o tarafta başka bir paralel evrende bunlar hem seçimi kazanacaklar hem üstüne işte tüm Suriyelileri yollayacaklar. Aynı zamanda sevgi pıtırcı olacaklar. Bir yandan insanlara nefret kusarken öbür yandan kalp yapacaklar falan. Tamamen deli hali bu. Klinik bir vaka. Bunun böyle yumuşatılacak, şey yapılacak hiçbir tarafı yok. Bu duruma sizi kendi ellerinizle soktunuz. Üstüne para vererek yaptınız. Bedava da değil. Ve dönüp dolaşıp bu adamlara kızmak yerine, size bu yalanı satanlara, hayali satanlara kızmak yerine kaybettiğiniz kitleye dönüp nefretinizi kusuyorsunuz. Nefret etmeniz gereken, kapısına dayanmanız gereken adamlar apaçık ortada. Bu anketlere kimler geldi sizin önünüze koydu? Bu adamlardan o hizmeti kimler satın aldı? Bu işte hala daha CHP kaybettikten sonra Halk TV'de çıkıp konuşan gazeteciler vardı ya. Bu adamları kanaat önderi olarak sizin önünüze kim koydu? Ve siz bunlara inandığınız halde kaybettiniz ve hala daha bunların peşinden gitmeye devam ediyorsunuz. Bir şapkanızı çıkarıp önünüze koyun, yani bu kadar basit.
Yani niye gülüyorum? Güntekin Onay diyor ya, Kemal abi üçüncü turda kazanırsın, üzülme değil. Onun...
Abi bu hafta yemek yok mu ya diye yazmış.
Altılı masada yemek yemeye çok alışmış.
Onun meşhur bir fotoğrafı var ya, Demokrat Parti'nin bayrağının önünde.
Yalnız o kadar adamla dalga geçtik, eğlendik, hiçbir şey alamadı sonuçta.
Ya o adam bile Kılıçdaroğlu ve etrafından daha başarılı oldu. Baktığın zaman hiçbir seçime katkısı olmadan vekil aldı, yani daha ne olsun.
O onların vekili kim?
Cemil Yeşil.
Cemal Engin Yurt.
Ya başkanlığın bile adını bilmiyoruz diyorsunuz Güntekin.
Güntekin olan.
Adamın bir tane şey var ya, Abdurrahman Uzun'la kavgası. Gaz bedava falan diye bağırıyor.
Abi buradaki aslında rahatsız edici olan olay şu. Gerçekten bir CHP seçmeni olarak hani düşünüyorum, empati kurmaya çalışıyorum. Genel başkanının adaylığı için diğer böyle AK Parti'den çıkan muhafazakar partilerle ortaklık yapıyorsun. İşte Saadet Partisi'yle, Deva ile, Gelecek'le, işte Ümit Özdağ'dan medet umuyorsun. Bir sürü şey yapıyorsun ve kendi partini çok kötü bir duruma düşürüyorsun. Yani bu birliktelik ya da demokratik hani çoğulculukla yani anlatılabilecek bir şey değil. Tamamen siyasi ikbalin için diyorsun ki bir araya gelelim. Herkese makam dağıtıyorsun. Makamın ardından ve başarılı olamıyorsun. Başarılı olamadığın gibi kendi partinin vekil sayısını düşürüyorsun. Yani bu çok korkunç aslında bir tablo var ortada. Yani bunları pek konuşmuyorlar. Fox TV'de konuşmuyor, Sözcü'de konuşmuyor, Halk TV'de kimse konuşmuyor. Yani içeriden gizli gizli belki bunları konuşuyor olabilirler. Çünkü hani bugün Ekrem İmamoğlu'nun sabah bir yayınladığı bir video var. İşte beyaz gömleğini giymiş, kolları çevirmiş. Diyor ki değişim şart diyor. Yani işte değişmeyen tek şey değişim gibi böyle yani referans da vermiş. 52-48 aslında düşündüğün zaman Türkiye'de önemli bir kısım, yani 48'lik kesim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı istemiyor diye düşünülebilir. Yani umut var, umudu terk etmeyin falan deniyor ama yani mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısındaki rakip bir sürü ittifak yapmış. İşte HDP vasıtasıyla işte Kürtlerin oyunu almış. İkinci turda Ümit Özdağ'dan medet ummuş. İşte ırkçı diyebileceğimiz mülteci düşmanlarından oy istemiş. Deva Partisi, Gelecek Partisi'ne milletvekili kaptırmış. Çok büyük bir başarısızlık var ortada. Yani hani bunun dillendirilmemesi, yani bu CHP'yi bekleyen aslında tehlike konuşulmaması çok komik. Bir zaman vermediler bu hani bir öz eleştirileri. Yıllarca şey denir ya, Türkiye'de bir problem olduğu zaman falanca kişi niye istifa etmedi? Ve bunlar da hiçbiri bunun yok. Şimdi bu konu aslında daha sonra konuşacağımız konular ama hani bu bahsettiğim şey. 28 Mayıs'ın ertesi günü birileri sevinirken birilerinin alt üst olması lazım. Ya biz başarısız olduk. İşte dağılması lazım. Yani büyük kavgaların konuşulması gerekiyor ama işte bu Kürt solunun ya da işte bu muhalif kesim 25 yıldır ne yaşadığını, neden işte kazanamadığının aslında sonucu bu. AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan 25. yılının hani kaç yıldır iktidarda, AK Partililer bu kadar kolay öz eleştiri yapabilirken, yani AK Parti'ye geçen seçim oy vermiş birisi bu sene falanca nedenden dolayı ona atmayacağım, başkasına atacağım. Basit bir neden bile olsa, belki basit değildir ona göre ama işte CHP'nin bu olaylarına karşı basit bir neden olmasına rağmen bu adamlar hiçbir öz eleştiri yapmıyor. Bugün Emrah Sefa Gürkan yazmış ya, biz niye bunu
atacaksın yani, Emrah Sefa Gürkan, yani sen de kandırma
şimdi milleti. Tıpış, aynen.
Tıpış atacaksın.
Evet, Kılıçdaroğlu dediği gibi yapacak.
Bir de bunlar biz yükümüzü çeker.
Bir de aslında biz yayınlarda da daha öncesinde dedik diye hatırlıyorum. Gerçekten Türkiye'deki en demokratik seçmen AK Parti'ye oy veren, Tayyip Erdoğan'a veren seçmen. Çünkü bu seçmen Furkan'ın da dediği gibi gerçekten hayatına dokunan konularda ya da partisinde ya da ülke politikasında rahatsız, çabuk rahatsız olduğu bir konuda dahi ben bu seçimde tepki oyu vereceğim diyen bir kitle. Yani İBB seçiminde 13 bin oy farkla kaybedilen seçim yenilendiğinde buna ikna olmayıp bunun gerçekten ufak bir oy farkı olduğu ve usulsüzlükler sebebiyle aslında seçimin tekrarlanması meşru diyerek bir propaganda yürütüldü tabii o dönemde. Ama buna inanmayıp aslında AK Parti'nin yanlış yaptığını düşünüp İBB'yi 13 bin oy farktan 800 bin oy farkla AK Parti'nin elinden alan bir kitle. Hakeza şu andaki rahatsızlıklarında Cumhurbaşkanlığı seçiminde yine Tayyip Erdoğan'a oy vermesine karşın AK Parti'ye ceza kesip Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenlerine de olsa AK Parti'ye doğrudan oy vermeyip bari meclis ayağında güçsüzleşsin, tepkimi buradan koyayım diyen bir kitle. Ama öbür tarafta gerçekten demin dediğimiz gibi Kılıçdaroğlu aday olmasın, aday olursa hayatta oy vermem deyip 2 sene sosyal medyada rüzgarlar estiren sıradan muhalif kitle bile Kılıçdaroğlu aday olduğunda tıpış tıpış oy vereceğiz, yapacak bir şey yok, şu bu diyerek kendini meşrulaştırıyor. Hadi bunu seçim sürecinde yaptın, ilk turun ardından ikinci tur sürecinde şunu dedik, yani bu adam artık Şiraze'yi kaybetmiş, ne yaptığını bilmiyor. Bari tepki olarak sandığa gitmeyin. Bu adam ne kadar güçlü bir şekilde kaybederse CHP'nin başından da kurtulması o kadar rahat olur dedik. Onu da yapmadılar. Yine 52'ye 48 gibi bir oran çıktı ve muhtemelen Kılıçdaroğlu bu 48'lik oranı zaten seçim sonrası yaptığı ilk konuşmada olduğu gibi gayet kullanacak. Ben oyları buralara kadar getirdim diyecek ve artık CHP tabanı uğraşsın dursun. Onlar kendi yükünü çekmeye çalışsın. Kemal Kılıçdaroğlu'nun derdini çekmeye çalışsın. Aynı zamanda yine Furkan'ın dediği gibi bu yönetim tarafında da yani Türkiye'de gündelik herhangi bir olayda AK Parti Çemiş Gezek ilçe başkanını bile istifaya davet edip liyakat naraları atanlar, kendi partilerinde 10 yılı aşkın süredir başarısızlığa mahkum eden parti yöneticisi başarısızlıktan dolayı istifa etmeyi dahi düşünmüyor. Mücadele etmeye, buradayım bak, bu, deyip savaşmaya hazır.
Bu yayında hani bir de dinler de bizi şey işte dava eder falan kaygım hiç yok da bir tek bazı AK Parti Çemiş Gezek ilçe başkanından korkuyorum. Niye her yayında o adama soruyorsun anlamadım ki.
Ama AK Parti Çemiş Gezek başkanı çünkü her zaman bir şekilde mağduriyete uğruyor. Çünkü AK Parti Çemiş Gezek ilçe başkanı kaynının baldızı bile tutup Çemiş Gezek ilçe merkezinde biriyle tartışmaya girse bile haber değeri oluyor biliyorsunuz.
Tunceli'de Çemiş Gezek AK Parti'nin önde olduğu tek ilçe. Buradan Çemiş Gezek ilçe başkanına selamlarımızı iletelim.
Saygılar. Bu bilgiyi bilmiyordum evet.
Ya CHP'nin genel başkanı 22 yılda sadece bir sebepten değişti. O da kaset yüzünden. Yani evet. Sürekli iktidarı değiştirmek lazım, değişelim. Bir değişim gerekli diyen insanlar kendi partisinde bir değiştirme lütfunu göstermeyip sürekli iktidar seçmenine bir değişim iyi gelir şeklinde propaganda yapıyorlar da değişim daha iyisiyle değiştirme olduğu zaman makbul. Daha kötüsüyle neden değişti?
Bir de şey çok tuhaftır. Mesela bir dönem CHP işte bu hani Altan Öymen gelmişti hatırlarsınız. Baraj altı olmadı. Çok kısa aynen. Deniz Baykal'ın bir işte şey dönemi oldu ama hani en azından makul bir şey olmuştu. Başkanlık değişimi olmuştu öyle söyleyeyim. Ondan sonra Baykal tekrar geldi ve dediğin gibi sadece kaset skandalına kadar herhangi bir değişiklik olmadı. Karşısına Sarıgül falan aday oldu. Ya düşünebiliyor musunuz? Mustafa Sarıgül neredeyse CHP genel başkanı olacak.
Evet.
Yani Böyle bir durumda, böyle bir ortamda biz şeyi tartışıyoruz. Ya bu seçmen hani Kılıçdaroğlu niye şey yaptı? Dediği gibi adamların tuvalet terliği olsaydı oy vereceklerdi.
Evet. Ama dediğin gibi aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde genel olarak böyle bir durum yok. Yıllarca kaybetti ve hiçbir şekilde koltuğu bırakmadılar. Mesela 1950, 54, 57, 65, 69. Bunlarda mesela İsmet Paşa kaybediyor. Kaybettiği halde yani seçimlerde yenilgi uğruyor. Ona rağmen koltuğu bırak.
Hadi o İsmet Paşa hani hadi.
Tamam mı? Hadi yine İsmet Paşa ne zaman değişiyor burada? Vefat etmeden önce kurultayda Ecevit'e kaybediyor. Ecevit'ten sonra zaten Baykal geliyor. Onun da bir başarısızlık dolu. Yani sürekli bu diğer partiler için bunları söyleyen, istifa edin diye işte özel işleri yapmayı tavsiye eden bir partinin ya da işte bunları destekleyen böyle demokratik değerlerine önem veren insanların bu konuda böyle sessiz kalması çok garip. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne olacak? İşte bunlarda bir sürü isim var deniyor. Şu an Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ama baktığın zaman kaset olayından sonra işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi dönüştürmesi yani deniyor ya bu partiyi dönüştürmeyi de ben hep böyle olumlu olarak lanse ediyorum ama olumlu bir şey de değil. Kemal
Ya yok,
Kılıçdaroğlu
evet
partisini
maalesef
kendi
yani
şeyine göre.
aynen kendi şey koltuğunu orada sağlamlaştırdı. Kaldı ki zaten
Yani
kendisini oraya getiren adamları da hepsini kesti attı bazen. Kılıçdaroğlu'nu oraya getirenler
Önder
önce
Sal
İstanbul
vardı ya.
tabii Önder Sağ başta ilk önce işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapanlar, akabinde de Baykal'ın yerine koltuğunu oturtanlar kimse hepsini sildi. Kendi adamlarını
Tabii.
yerleştirdi.
Bu arada ben de Oğuz'a değinmek istiyorum. Şimdi özellikle bu yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığa mahkum bir genel başkan olmasından dolayı yine bu seçim sonrası da özellikle AK Partililerin Kılıçdaroğlu sakın istifa etme, sen bize lazımsın, hep orada dur gibi tabii alaya tiye alan bir şekilde yorumları bulunuyor ama ben açıkçası hep şunu söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tabii biz yani CHP'yi destekleyen bir kişi değilim. Tamam CHP'yi başarısızlığa mahkum etmiş olabilir ama ben artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun o koltukta oturmasını asıl şu sebepten dolayı istemiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu CHP nezdinde Türkiye'deki muhalefet bloğunu gerçekten çok farklı bir şekilde dönüştürdü. Hatta bu seçim gündem yayınlarının ilkinde de biraz detaylı anlattığımda ulan ne kadar Kılıçdaroğlu'nu övdün demiştiniz siz hatırlarsınız. Ama aslında bu dönüşüm gerçekten Türkiye'ye zarar veren bir dönüşüm. Çünkü bugün öyle bir noktaya geldi ki gerçekten gençlere inanılmaz bir karamsarlık pompalanan, gerçekten yankı odalarına mahkum edilen bir Türkiye'ye evrildik. Onun dışında PKK desteğini gerçekten çok meşru ve haklı gösteren, Selahattin Demirtaş'ı bir sevgi pıtırcığı gösteren, adeta İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinin bile PKK destekçilerinden daha şeytan olduğu, daha böyle makul olmayan tipler olduğunu normalleştiren bir yere evrildik. Bunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 senedir yürüttüğü siyasetin, kullandığı dilin gerçekten çok büyük bir etkisi var. Son 2 haftadaki sığınmacı nefretinde de bunu gördük yine. Onun için ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun o görevde bulunması, Türkiye'de ana muhalefetin başında olmasının gerçekten onarılmaz yaralar açmaya devam edebileceğini düşünüyorum. Özellikle sosyal anlamda.
Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani ben özellikle son 12 seneye baktığımızda FETÖ ile mücadelede, FETÖ söylemlerinin yanında, PKK ile mücadelede, özellikle Hendek teröründe 400 vekil ve başkanlık propagandası yaparak yine onların işini kolaylaştıracak şekilde, Suriye mücadelesinde Esad'ın yanında biz sığınmacıları oraya göndermek için orada alan kazanmaya çalıştığımızda yine bizim karşımıza dikildi. Libya'ya da iyi gidiyorsun. Libya'da ne işimiz var? Bunda ABD ile gerilimlerimizde biz bu S-400'leri niye aldık? Vesaire. Bunlar dış politika ve içerideki olaylar. Bir de bunun yanında işte deprem olsun, kadın cinayetleri olsun vesaire sürekli bu alanlarda ettiği istismarlar nedeniyle inanılmaz kitlesel olarak gerçeklikten kopmuş, sertleşmiş ve dışarıya tahammülsüz bir devasa bir kitle oluşturdu. Ben de Gürkan'la aynı şekilde düşünüyorum.
Evet, bence şu anda Türkiye'nin önündeki en büyük sorunlardan biri maalesef bu.
Her kuntik yönetmen Tarkovski'ye selam yollar ya, Umut Sarıkaya'nın karikatüründeki gibi. Onun o Stalker'da geçen mevzu vardı. Hani sertliğin ölümün habercisi olduğunu, işte yaş kenahat rüzgarda işte esner fakat kuruyunca sertleşince yıkılır kırılır vesaire diye bir benzetme yapıyordu. Bu CHP'nin ne kadar sertleşirse o kadar kırılgan, o kadar da yıkıma yakınlaştığı ya da o tarafa doğru götüreceğini işaret ediyor. Bu yıkım ne şekilde vuku bulur orası bilinmez. İçinden yeni bir parti kolay kolay çıkmaz ama içeride çok ciddi sıkıntılara sebep olacaktır. Çünkü beklentiyi çok yüksek tuttular. Hayal kırıklığı da dolayısıyla o ölçüde büyük oldu. Burada bir başka husus hani bundan sonrası için ne olacak konusunda hani düşünürken hep muhalefetin nasıl şekilde oluşacağı, nasıl bir şekil alacağı vesaire. Mustafa Akar'dı yanlış hatırlamıyorsam vaktiyle bir örnek vermişti. İşte Pierre van Hooijdonk'un bir dönem Fenerbahçe'de oynayan genç dinleyenlerin hatırlayamayacağı belki Frikik Üstad'ı.
Evet.
Bir maçta Sivasspor muydu yanlış
Az
hatırlamıyorsam.
çekmedik Galatasaraylı olarak.
Şu anda tam üstümde Fenerbahçe şeyiyle oturuyordum böyle. Bir maçta şey kurdurmamışlardı, baraj kurdurmamışlardı Hooijdonk'un önüne. Hooijdonk da Fenerli futbolcuları baraj olarak koyup o şekilde kullanmıştı. Çünkü onlara
Evet,
göre
Gençler Birliği maçıydı
bize
hocam.
alıyordu. Öyle mi? Gençlerdi. Vay. Adam şeyi hatırlıyor. Biraz daha herhalde maç detaylarını anlatsam tarihini de anla söyleyeceksin şu an.
Golün dakikasını falan.
Olmadığımız masa
Bakalım.
yok diyorsun yani.
Ama efsane yani ben öyle hatırlıyorum. Efsane
Aklımda Antep kalmış da olabilir. Gençler Birliği de olabilir.
bağlanalım. Olabilir.
Hemen. Şimdi bunun
VAR'a gidelim diyeceğim de VAR'da biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan VAR'a bakıyor.
o zamanlar var
Şimdi
yoktu
gecenin
falan.
bu saatinde rahatsız etmeyelim Cumhurbaşkanımızı.
Mesut Özil'e yollayacaklar doğru mu?
O infoyu bir verebilir misin? Gülkan neden öyle bir şey dedin?
Ya
Parantezi sonu.
Enver Aysever Türkiye'de her şeyden Tayyip Erdoğan'ın sorumlu olduğunu örneklendirirken kendisine gelen bir bilgiyi de paylaşıyor tabii ki. Örneğin Süper Lig maçlarında VAR'a gidildiği, Tayyip Erdoğan'ın VAR görüntüsünü izlediğini, akabinde de Tayyip Erdoğan'ın verdiği karar neticesinde hakemin kararı verdiğini söylüyor. Ama mesela şimdi o da yine bilmiyorum benim kafama çok oturmadı. Mesela Berlin'de Libya konferansında Cumhurbaşkanı Merkel'le oturuyor. Scholz'la. Bir yanda efendim Çaykur Rizespor Antep maçında bir pozisyon
Hasan
oldu. Arkadaşlar bekliyor.
bir dakika diyor. O arada Mesut Özil tercüme ediyor Merkel'e.
Aa, evet.
Tam olduğunu, ne olduğunu. Tertemiz delirdiler ya. Bunun hani başka bir şey yok, izahı yok. Hülasa-i kelam. Şu şekilde diyordu ki Mustafa Kazani, yanlış hatırlamıyorsam o anlatıyordu. AK Parti'nin de içinden bir muhalefet çıkarması ya da parti içerisinde olanların bir çeşit muhalefet yapması gerekiyor ki parti kendisine bir çeki düzen versin diye. Bunu yıllar evvel söylemişti. Geldiğimiz süreçte partinin içerisinden birileri de hatta partiden ayrılarak muhalif oldular. Fakat yine de bu istediğimiz yönde bir muhalefet olmadı. Erkan Hocam sizle başlayayım. Ya nasıl bir muhalefet olacak? Bizim şimdi hani iktidar krizinden çok muhalefet hızını konuşmamız lazım.
Ya özellikle Deva Partisi'ne yönelik bence bizim tarafta bir umut vardı. Ekonomik sıkıntılar vesaire. Fakat bu Mavi AKP etiketinden kurtulmak için adamla CHP'lileştiler. Son raddede sığınmacı konusunda bile bütün ilkelerini bir kenara atıp tamamen CHP'nin söylemlerini satın aldılar. Gerçekten AK Parti'nin genel başkanı muhalefet oldu. Yani eski genel başkan Davutoğlu muhalefet partisi kurdu. Ondan da İslamcı bir sos bekledik. Hani İslamcı bir şey olur diye. O da olmadı. Ne olacak bilmiyorum. Gerçekten muhalefet çıktı. İçimizden
Yani
muhalefet çıktı ama içimizden çıkan muhalefet olduğu gibi Kılıçdaroğlu'nun istediği muhalefete dönüştü. Ve bunu ne uğruna yaptılar? Hiç uğruna.
hocam seçim sonuçlarından sonra bu altılı masanın tek tek bileşenleri böyle konuşma yaptı ya. Ya orada bile en sert ve ya da en anlamsız açıklamayı yine Ali Babacan yaptı. Bunun tabii bir gerekçesi var. Çünkü bu mağlubiyetin en büyük suçlularından birisi bu Deva Partisi gibi işte Gelecek Partisi gibi partiler olacak. Çünkü birine suç bulmak zorundasın ve milletvekili alan onlar. Hani zaten özellikle bazı CHP'liler hani belli bir dönemde şey dedi. Deva Partililer ya da işte diğerleri çok çalışmadı. O yüzden bayağı bir eleştirildi. Hatta Twitter'da falan savunma geçtiler. İşte biz sizin için neler yaptık. Burada da işte en çok sesi çıkanlar biz çabaladık. Mesela bugün Kemal Bey falan ilgili bir yine tweet atmışlar. Kemal Bey'e saldırmanın ne kadar yanlış olduğunu aslında onun çok büyük çabaladığını falan yazmışlar Deva'dan. Şu an çünkü onlar şunu da vurguluyor. Bir yandan kaybettiler ama biz de kaybettiğimiz yani daha doğrusu hükümetin
Almanya
de
yenildi diye biz de yenilmiş mi sayıldık?
Şey diyorlar yani sonuçta 2,5 milyon oy fark var. 3 milyon oy fark var. Ama şunu
Nedir ki yani, değil mi?
ben şunu anladım. 2014'te, 2018'de de tamam Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı ama bence bu zafer gerçekten diğerleriyle mukayese bile edilemez. Yani bu çok farklı bir seçimdi. İşte yalanıyla, şeyiyle, ittifaklarıyla. Bence Erdoğan'ın buradan bu başarıyla çıkması zaten son seçimiydi. Bu kadar başarıyla çıkması 2014-2018'den de daha da iyiydi zafer anlamında. Zaten bunu şeyde anlayabiliyorsun. Batı basınında da bir sürü şaşkınlık oldu. Yani adamlar gerçekten tebrik etti.
Ya
Dedi ki artık
orada
hani bükemeyeceğin el gibi.
orada Gülkan, sen konuya değinmeden ufak bir parantez, Furkan dediği için Batı basın meselesi. Ya bu adamlar mütemadiyen, bu sözde uzmanlar var ya, bu siyaset bilimi uzmanı, yok seçmen bilmem davranışı uzmanı falan diye
Evet.
çıkan böyle birkaç tane şey var, soytarı var. Bunlar mütemadiyen yalan söylediler. Mütemadiyen bu işte bizim de burada konuştuğumuz tutarsız, manasız anketlere servis ettiler. Dolayısıyla hani buradaki işte gazeteci yeteneksizliği, sözde işte siyaset bilimi bilmem bir şeyi uzmanı adı kisvesi altındaki bazı CHP yancılarının söylemleri, bunları alıp adamlar bastılar. Sonuçta farklı çıkınca tabii aa ne oldu falan diye baka kaldılar, ama burada hakikaten bir şey sıkıntısı da var. Dışa dönük bir iletişim sıkıntısı da var. Onu da ayrıca konuşmak lazım, ama öncesinde Gürkan, ben senin muhalefetin geleceğine dair fikirlerini ya da nasıl bir muhalefet olması gerektiğine dair fikirlerini duymak istiyorum.
Yani şöyle, ben öncesinde bir bu Deva ve Gelecek Partisi konusuna değinmek istiyordum açıkçası. Alperen hocamın söylediği gibi, tamam bu partiler AK Parti içerisinden koparak partileştiler. Eyvallah, bunda zaten hiçbir sıkıntı yok. Tayyip Erdoğan ve o dönemki yol arkadaşları da yine aynı şekilde bir siyaset
Tabii.
izlemişlerdi. Ama bu adamlar bir kere Millet İttifakı içerisine dahil olduklarında dahi özellikle bu muhalefet tabanından sürekli bir AKP'likle suçlandılar. Yaptıkları her açıklamada neredeyse taşlanmaya vardılar. Sizin aslında AKP'den farkınız yok, şu mavi AKP, yeşil AKP gibi. Ve Furkan'ın dediği gibi sürekli kendilerini bir şekilde kabul ettirmeye çalıştılar. Ama bu partiler gerçekten yola şöyle çıksalardı. Evet, Tayyip Erdoğan bu ülkeye gerçekten çok fazla hizmeti geçmiş. Sosyal anlamda, ekonomik anlamda, savunma sanayi anlamında, altyapılar anlamında birçok şey kazandırmış, eser kazandırmış bir siyasetçi, ama artık belli başlı sorunlara çözüm bulabileceğini biz düşünmüyoruz. Yanlışları da artık doğrularının önüne geçmeye başladı ve bu sebeple biz artık yeni bir oluşuma gidiyoruz. CHP zihniyetiyle de biz zaten ortak noktamız fazlaca bulunamaz, ama yine de biz farklı bir yol haritası ve söylemle bu yola çıkıyoruz deselerdi, bugün çok daha farklı bir konumda olabilirlerdi. Ama onlar
Aynen, fazilet
gerçekten,
şey ayrımı gibi değil mi? Fazilet sonrası
evet.
AK Parti, Saadet Partisi ayrımı
Evet,
gibi. Evet.
ama onlar bunun yerine gerçekten CHP'nin arka lastiği olmayı tercih etti. Kemal Kılıçdaroğlu da aynı şekilde bir masa kurup kendi adaylığını kabul ettirmek için, masanın çoğunluğu benim adaylığımı istiyor diyerek, bunlara da vekil dağılımı yaparak adaylığını koparmış oldu. Ve benim daha çok üzüldüğüm noktalardan biri de şu: gerçekten bu partilerin genel başkanları hayatlarında Tayyip Erdoğan'a göstermedikleri vefayı Kemal Kılıçdaroğlu'na gösterdiler ve göstermeye devam ediyorlar. Yani bu isimler bir kere ayrı bir parti kurup, biz aslında geçmişte şöyle başarılara imza attık
Üçüncü yol mümkün işte.
dedikleri konularda bile aslında Tayyip Erdoğan sayesinde başarılı oldukları dönemler bunlar. Yani Ali Babacan'ın Ekonomi Bakanlığı dönemi olsun, Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri ve Başbakanlık dönemleri olsun. Ama Tayyip Erdoğan'a bu vefayı göstermeyip, Tayyip Erdoğan'ın gerçekten Kılıçdaroğlu'ndan farksız bir şekilde eleştirip, Kılıçdaroğlu'nun yanlışlarına, hatta Kılıçdaroğlu'nun sığınmacı nefretine varacak söylemlerine dahi, ya da ekonomik anlamda neydi belirsiz vaatlerine dahi herhangi bir söylem geliştiremediler.
İstisnalar hariç diyerek ona ekleyelim.
Tabii.
Ben bir ekleme yapmak istiyorum. Bu Gelecek Partisi ve Deva Partisi kurulurken Gelecek Partisi hakkında şöyle bir düşüncem vardı. Ahmet Davutoğlu siyasi ihtiraslar nedeniyle aslında duygusal bir kopuş yaşadığı için Gelecek Partisi'ni kurdu ve bu parti dolayısıyla aslında zemini olmayan bir parti şeklinde düşünüyordum. Deva Partisi'nin ise daha rasyonel gerekçelerle işte daha liberal eğilimleri vesaire olduğu nedeniyle ayrıldığını düşünüyordum. Ama sürecin sonunda gördüm ki bence Deva Partisi de kesinlikle özellikle içerisindeki siyasetçiler Mehmet Emin Ekmen olsun, İdris Şahin olsun aslında Ahmet Davutoğlu ile benzer gerekçelerle ayrılmış gibi gözüküyorlar. Deva Partisi de rasyonel sebeplerden ziyade onlar da duygusal kopuş yaşadığı için kurulmuş bir parti izlenimi verdi bana açıkçası.
Bu duygusal kopuşun da açıkçası hani kendi içinde makul görülebilir bir seviyesi var. Yani bir yerden sonra yol yürüdüğün adamlarla güvenmiyorsun yahut haksızlığa uğradığını düşünüyorsun. Nasıl bakarsan şahsi ihtiras da olabilir dediğin gibi hocam. Ama netice itibariyle eleştirdiğin yıllarca karşısında olduğunun kötü bir taklidine dönüşüp sonra oy beklemektense ki hani aslı varken kim niye taklidini seçsin?
Nefret muhakemeyi zehirliyor. Yani bunu görüyorum.
Doğru.
İlkelerinden kopmuşlar, sadece nefret üzerine bir siyaset bina etmişler.
Ve günün sonunda çıktıkları yolda kendi isim ve logolarının dahi olmadığı bir pusulayla seçime girmiş bulundular.
Kuvvetle muhtemel de bir daha seçilmeyecek yahut seçime girse dahi muhtemelen yine CHP çatısı altında girecek bir daha da oluşum oldular.
Bu saatten sonra dillendiriliyor. Yani grup kuralım, kendi yolumuza devam edelim. Şimdi burada da hani o altılı masanın dağılma ihtimali ya da belli bir ortak mutabakat metni mi vardı? Ondan bir kopma durumu olabilir. Ha, tamam, 9 ay sonra seçim var. Seçimden dolayı aslında ilişkilerin kopması o kadar güçlü olmayacaktır. Çünkü Kılıçdaroğlu'na şu an değişim fırsatı dense bile biliyoruz ki delegelerdir, üyelerdir hepsi Kılıçdaroğlu'nu şu an destekliyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığından ayrılması için kendisinin öyle bir karar alması lazım. Diğer türlü mümkün değil dışarıdan bir baskının. Zaten ilk gün yaptığı açıklamada da hani biz umut etmeye, çalışmaya devam edeceğiz diyor ve önümüzdeki muhtemelen işte 9 ay sonraki seçime girecek. Ha, burada mı ne olacak? İşte bu Mansur Yavaş'tır, Ekrem İmamoğlu'dur. Bunları destekleyen bir belli bir taban var ve şu an belli yazarlar tarafından dillendirilmeye başlandı. Yani artık Kılıçdaroğlu'na değişim vakti daha edilmesi gerekiyor. Ben 9 ay sonra ne olursa olsun yerel seçim olabilir ama orada çok ciddi kopuşlar olacağını düşünüyorum. Şu an tamam sıkı tutarlar ama bunun muhasebesi yapılacak. İlk kez bu kadar kazanmaya yakın olan bir muhalefet vardı ve net bir şekilde kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir siyasi zafer elde etti ve bu siyasi zafer Avrupa'daki seçimlerle karşılaştırılamaz. Yani biz Almanya seçimlerini de burada konuştuk. Şimdi dünyanın böyle dillendirdiği Merkel, hani sürekli Avrupa'nın en iyi siyasi lideri, en etkili kişisi dediğimiz Merkel'ler kaçla iktidara geldi? %80-85 katılımın olduğu bir demokratik katılımın olduğu böyle hani seçimlerin olduğu bir Türkiye seçiminde 25. yılda hani yani 2002'den beri iktidarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve girdiği hiçbir seçimi kaybetmedi. Öteki tarafta her seçimi kaybeden ve sürekli farklı ittifaklar dahilinde Erdoğan'ın karşısına çıkan yine kaybeden bir muhalefet var. Yani her ne kadar biz muhalefeti bu sefer muhalefeti destekleyen kişileri biraz eleştiriyoruz. Ya buna da mı oy veriyorsun diye, ama ben bunun artık bir yerden sonra sorgulanacağını düşünüyorum. Özellikle hani burada İyi Parti'nin de ısrarla Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemeyip sonuçta kaybedildi bu seçim. Yani bugün umut ettin, başarmaya çalıştın, zafere en yakındın ama yani 3 milyon gibi bir oy farkıyla kazanamadın. Bu kadar basit.
Eyvallah. Burada
Furkan'ın reis gibi Kısıklı'da reis çıkar çıkmaz yerel seçimler var önümüzde dedi. Furkan yerel seçimlere yönelik projeksiyonu sundu hemen.
ya görüyor musun? Şeyde Kısıklı'da o konuşma esnasında sahada mıydın Furkan?
Evet, sahadaydık ya.
Evet, olmadığımız
Gözlem
yer
yapıyorduk.
yok. Evet,
Taraf.
başkanım podcast gözlemler için
İki
nabzı tutmak
kişiyi
için.
gönderdi oraya. Ben de oradaydım.
Yani
Seni de
şunu da
gönderdi kanka.
söyleyelim. Seçimler gerçekten hani sonuç ne olursa olsun hayırlısı olsun diyoruz biz aslında. Tabii ki desteklediğimiz şey var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a falan destekliyorum. Alperen Hocam'la da konuşmuştuk biz daha önce. Önceki seçimler gibi değildi. Çok ciddi bir dolmuşluk vardı insanlarda. İki tarafta da. Artık tahammül seviyeleri çok fazla bitmiş. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyenler de derin bir nefes aldı. Demeyen hani muhalefette de böyle bir şey olsa hani zaferle birlikte olacaktı ama diğer tarafında hem derin bir nefes hem büyük bir zafer vardı. Çünkü devri sabık muhabbetleri,
Yargılanacaktınız.
ekonomik kötü, deprem yaşanmış, ekonomiyle ilgili muhalefetin hiçbir fikri yok. yani şöyle fikri yok derken hani insanları da şey yapmayayım, Ali Babacan'ı var, işte bilmem kimi var, İyi Partisi var, şuyu var, buyu var. Bir ekip hazırladılar, Daran Acemoğlu'yla görüntülü konuşma yaptılar, her şeyi
Değil mi?
yaptılar ama
Zoom diye
hiçbir
bir
şekilde...
teknoloji varmış. Onu öğrenmiş oldu Kılıçdaroğlu bu vesileyle.
Yani hiçbir şekilde ama bir projeksiyon çizilmedi. Bu ücretsiz olan Lig TV'dir, şudur budur. Bunlar bir çözüm değildi. Ama insanlar da şu...
Seçimden bir gün önceki büyük hamle. İyi oldu
Kaderi
hatırlattın.
değiştiler.
Unutmuştum. Allah'ım ya Rabbi.
Bu da nasıl bir mantıksa. Her şey ücretsiz. Kredi kartları borçlarının faizleri silinecek. Böyle seçim ekonomisinin zirve yaşadığı dönemlerde. Eskiden şey muhabbeti vardı ya. Herkese bir anahtar tarzı. Tansu
İki.
Çiller dönemi. İki pardon. Bu tür böyle bir söylemin bu kadar ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde zaten kamu maliyesi de tartışılıyor. Sadece ekonomi böyle vatandaşı etkilemiyor yani. Sonuçta devletin kamu şu an hükümetin yapmış olduğu bir zamlar bile tartışılıyor yani. Bunlar nasıl ödenecek diye.
Evet
Böyle
hocam,
değişik bir
ekonomik kriz
seçim.
demezsek yalnız, hayat pahalı diyelim, ekonomik kriz demeyelim.
Bak hemen seçim kazanıldı, tekrar muhalif moduna
Aynen.
girdik. Ne olacak kardeşim? Buradan şeye geçelim son olarak, son düzlükte. Az evvel işte şeyden bahsettik, bu muhalefet şekillendi, işte mecliste yeni bir düzen kuruldu vesaire. CHP listesi altında giren partiler ayrılacaklar. Belki işte grup kurabilmek için bir arada hareket edecekler vesaire. Yahut hatta CHP'ye 5 vekil pasla da grup kuralım falan diye bazı partiler olmuş diye duyduk.
Hocam çünkü onların grup kurması da kolay değil. Çünkü bunlar kendi içlerinde de garip bir kibire giriyorlar. Yok genel grubu ben kurayım, benim partimin adı altında olsun. Yani ittifak içi ittifak yapalım dendiğinde dahi kendi içlerinde çatıştılar. Yok benim listemden girelim, yok benim logom olsun. Onun için grup kurma olayı da belki biraz krizlere gebe
İşte
olabilir bu partiler
bir
içinde.
ders almış olsalar da hani kendi logosuyla, ismiyle, şanıyla girecek deyip sonra ya CHP altından falan dediler. Hani daha yeni yaşandı bu. Çok geçmedi üstünden ama dediğin gibi o kibir bir türlü gitmeyeceği için muhtemelen öyle bir sıkıntı yaşanacaktır ama bundan sonrası için önümüzde işte mecliste mesela ne bekliyoruz? Yakın zamanda CHP içinde ne bekliyoruz? Başta CHP olmak üzere daha doğrusu muhalefet içerisinde ne bekliyoruz? Çünkü bu saydığımız partilerin başkanları da başkan yardımcısı olma beklentisiyle meclise giremediler malum.
Evet.
Alperen Hocam.
Ben hiçbir değişiklik beklemiyorum ya. Yani ne Kılıçdaroğlu'na bir şey olur, ne Akşener'e bir şey olur.
Akşener, evet.
Hepsi
Hiçbiri.
kağıdı yerinde.
Evet. Ya
Hiçbir şey
şöyle.
olmaz. Bir şekilde yerel seçimlere gideriz.
Ben açıkçası seçim sonrası büyük bir fırtına kopabileceğini, Kılıçdaroğlu'na karşı tabanda da büyük bir fırtına kopabileceğini düşünüyordum ama ben tabanda da açıkçası böyle bir şey görmüyorum. Sen elinden geleni yaptın.
Aynen.
Sorun zaten bu halktaymış. Depremzede'deymiş.
Bir de medyadaymış. Yani medyada
Şu
gereğinden
medyadaymış
fazla yer
görün.
verilmemiş.
Tabii yer verilmemiş Kılıçdaroğlu'na. Onun için muhtemel gözüken Kılıçdaroğlu da şu şekilde pazarlayacak kendini. Yerel seçim öncesi böyle bir değişikliğe gitmek belediyelerin de AK Parti'ye geçmesine sebep olur. Ondan dolayı bu birlikteliği sağlayarak bu yolda devam etmeliyiz diyerek devam edecekler diye
O zaman
düşünüyorum. Aynen.
şöyle formüle edeyim. Yerel seçimlerde de sonucun 3 aşağı 5 yukarı şu şekilde olması halinde yahut olmasa da yani yerel seçimlere kadar bu devam edecek diye bir beklenti var anladığım kadarıyla. Bu konuda konsensüs mevcut. Sonrasında ne olur?
Ya şöyle, şu anda yine tabii ki yine nispeten erken. Örneğin bugün Ekrem İmamoğlu biraz tam meramını anlatmasa da genel başkanlığa oynamak istediğini birazcık beyan etti. Bunun dozajı artar mı? Daha büyük bayrak açar mı? Bunlar da tabii ki etkiler ama ben genel hatlarıyla yerel seçime de bu şekilde gideceğimizi düşünüyorum. Yerel seçimde tabii özellikle İstanbul ve Ankara tekrar AK Parti'ye gelirse ondan sonra herhalde
Cevapta şey
Kılıçdaroğlu
ne zaman? Kongre?
galiba normalde Eylül ayında.
Ha, o zamana kadar ama kolay kolay pek bir şey olmaz gibi.
Bu arada muhalefetten ziyade aslında Sinan Oğan'ı konuşmak lazım. Sinan Oğan, Ümit Özdağ'ın sonuçta siyasette bu ikinci turda belirleyici olduğu da açıkçası görülüyor. Bir de yeniden Refah Partisi'nin Cumhurbaşkanı'nın desteğini nasıl yorumluyorsunuz?
Yeniden Refah Partisi'nin açıkçası sahada ve yine Yeniden Refah Partisi'nin üst düzey yöneticilerinden de daha keskin seçim kampanyalarında, özellikle ikinci turda net ve fazla bir şekilde sahada olmalarını beklerdim açıkçası. Yeniden Refah Partisi'ne giden 5 milletvekili çıkartacak düzeyde giden bir oy oldu 2,3 2,5-2,8 gibi bir iyi bir oran aldılar ama bunların da yine nispeten AK Parti içerisinden giden, zaten Cumhurbaşkanlığında reise oy verdik, zaten Cumhur İttifakı çatısı altında partide de oyumuzu yeniden refaha verelim diyen de bir kitle olduğunu düşünüyorum. Yani Cumhur İttifakı'nın oylarının MHP'ye de yine aynı şekilde böyle ciddi bir oy gittiğini düşünüyorum. Genel anlamda Tayyip Erdoğan'ın liderliğine hep tamamının tamam dediği bir Cumhur İttifakı kitlesi var bence.
Plan
Ben
demenin intikamı.
yeniden refahın bu ittifakın en zayıf halkası olduğunu düşünüyorum. Yani şu sebepten sanki bunlar ittifaka girerek bir lütufta bulunmuş gibi bir tavır var. Yani Fatih Erbakan o kürsüye çıkarak sanki bir lütufta bulunmuş gibi bir üstten bir tavır seziyorum en azından. Hani bizleri dahil olalım gibisinden. 5 tane vekilin de bu 323 vekil arasında en kopabilecek, kopmaya meyilli kısım olduğunu düşünüyorum. O yüzden bugün Furkan'la da konuşurken dedim yani aslında Cumhur İttifakı'nın 323 vekil kabul etmemek lazım. 318 vekil olarak görüyorum ben olayı.
Peki şey olmaz mı? Azer muhalefeti konuştuk ya da seçimler konusunda ama iktidarın da ya da Cumhur İttifakı'nın durumu ne olacaktır hocam sence? Yerel seçimlerde ittifak muhafaza edilir mi yoksa yeni bir şey mi görürüz?
Yani yine MHP AK Parti bunun kopması zaten çok olası değil de yeniden Refah belki de kendi adayıyla çıkacaktır yani. O da zaten aslında yeniden Refah'ın 2,8 oyunu da kabul etmek gerekir ki çoğu AK Parti oyu. Kendisinin
Evet.
homojen bir 2,8 oyu yok yani.
Tabii baraj muhabbetinden dolayı zaten ittifaka dahil. AK Parti'ye oy vermeyenler gidip direkt yeniden Refah'a verdi.
Sinan Oğan üzerine de gelirsek Sinan Oğan'ın oyları sanki tahmin ettiğimiz gibi iki adaya aşağı yukarı aynı dağılmış gibi duruyor. Ama dün özellikle ben televizyonlarda da fark edilmiştir. Külliyede Sinan Oğan anons edildiğinde ve sonrasında Tayyip Erdoğan'la tokalaşırken en çok oradaki balkon konuşmasına gelen kitle tarafından en çok alkış ve desteğin Sinan Oğan ismine gelmesi de gerçekten ilginç bir tabloydu.
Ama Sinan Oğan bugün bir tweet attı. Zeki
Evet.
Yapıcıoğlu ile birlikte fotoğrafının montajlanmış halini, FETÖ işi.
Evet, o da çok
Yani çok sert bir tepki verdi.
fazla kırılgan bir tepki olmuş ya
Aynen.
o da.
Sinan Oğan'ın biraz ayarı yok gibi.
Yok, bu yersiz bir çıkış oldu da bundan sonrası için son
Bana
olarak
biraz
o
abartı
zaman
geldi.
son olarak o zaman onu şöyle konuşalım. Sinan Oğan mevcut hükümet içerisinde bir yer alacak mıdır? Yahut da başka bir vazife mi öngörülüyordu acaba? Tahminler. Meclis şey aslında kabine toto yapacaktık ama ya da böyle yapalım ya. Ne engel olur ki buradan kimleri görmek istiyorsunuz diyerek hemen. Başta Sinan Oğan olmak üzere
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ara Ali Babacan'ı yolluyordu ya Özbekistan'a.
evet.
Sinan Oğan'ı yollayacakmış şimdi.
Ben
Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde.
Oğan'ı çok sağlam ve güvenilir bir ortak olarak görmüyorum açıkçası ya. Orada bir Bahçeli faktörü de var. Bahçeli genelde kendisinden kopan, özellikle kendisine aday çıkmış birinin. Kopan değil de İyi Parti'ye gidip geri dönenler oldu Bahçeli'nin elini öpen ama direkt kazan kaldıran biriydi Oğan. 8 sene falan oldu herhalde partiden kopalı.
Evet.
Yani Ocak'tan yetişme aslında Sinan Oğan ama Bahçeli'nin hoşgörüsü ne derece olur? Ona bağlı bu iş biraz.
Ben de açıkçası bir görev vereceğini kabinede düşünmüyorum.
Herhangi bir
Ben bu
beklenti yok yani.
alandan çok Yavuz Ağıralioğlu'nun halkta daha çok teveccüh gördüğünü düşünüyorum. Ben onun açıkçası rotasını merak ediyorum.
MHP üzerinden döner mi?
Bilmiyorum. Yani muhtemelen Cumhur İttifakı'nda bir
Bir ara daha büyük birlik partisini kurabilme ihtimali
belki
olduğunu
hani
söyleniyor.
yerel seçimlerde bu
Öz
isimler
Büyükbirlik Partisi.
yerel seçimlerde bir biçimde bu isimleri görebilir miyiz sizce yoksa
Evet, o dedikodular şimdiden başladı gibi duruyor. Yavuz Ağaralioğlu'nun özellikle Ankara özelinde değerlendirilebileceği gibi. Ama tabii ki bu 9 aylık süreçte kişilerin de konumlanmasıyla alakalı olabilir bunlar.
Eyvallah. O zaman bir başka bölümde biz bakan toto yapalım. Tahminler
Evet.
alalım. Kim?
Bakan kabinenin de Cuma günü akşam açıklanması bekleniyor.
Öyle mi?
2018 olduğu gibi Cumhurbaşkanı'nın o gün mecliste yemin edip sonrasında bir göreve başlangıç töreni yapılıp akabinde de akşamında kabinenin açıklanması bekleniyor.
Kabineyi
Bence
açıklarken acaba bu Cumhur İttifakı'nın diğer paydaşları da yine orada poz verir mi?
Yani bilemiyorum artık. Yani verse de vermese de çok büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum
Sonuçta şey Zekeriya Yapıcıoğlu aile bakanı olacağı için belki de
Aslında
pozdurulabilir.
Aile Bakanlığı'nı ikiye bölsek. Aile ve Kadın Bakanlığı. Kadın Bakanlığı.
Sağ olasın bacı diye. Eyvallah.
Şey, aslında hiç konuşmadık ya. Bu ülkede her seçim son seçim oluyor ama sonra tekrar bir seçim atmosferine giriliyor. Bir türlü bitmiyor yani. Hep bir seçim oluyor. Son seçim olmuyor bir türlü.
Evet, biz seçim bağımlıları olarak bu durumdan çok da şikayetçi miyiz bilemiyorum. Yani en azından milletin sosyal ağlardaki hali böyle bir drama bekleyen. Sürekli bir seçim olsa da hani o grafikler falan gözümüzün önüne gelse Umut Sarıkaya karikatür gibi öyle bir beklenti içerisinde görüyorum açıkçası ben.
Evet, Bakan Toto'da da aslında son fikrimi olarak ya gerçekten meclisin azalmaması gerekiyor. Meclisteki AK Parti milletvekili sayılarının bir ya da iki tanesini alsın. Diğerleri abi açıkçası bulunmasın kumaşı değil. Yani bu kadar kasmaya gerek yok. Bazen böyle diyorlar, şu falanca milletvekili oldu, onu alalım. Yani sistem devam eder bir şekilde. Bakan yardımcıları yine kalsın.
Değil mi? Sünni, zengin, yaşlı Türk erkek bitmez nasıl olsa yani.
Bir
Yani
sürü var
Türk
ya.
soyluya mecliste çok ihtiyaç var.
Evet, orada Özgür Özel'lerle,
Aynen,
evet.
soylu olmalı.
Özel'lerle. Ben bir iki Habertürk'te bir iki yorumcu dedi. İşte bakanlardan eski bakanları İBB için aday gösterebilirler diye. Özellikle Süleyman Soylu'nun adı geçti. O da ilginç olabilirmiş. Çünkü Murat Kurum'un da adı geçiyor. Ama Murat Kurum başarılı olur mu? Ekrem İmamoğlu karşısında Ekrem İmamoğlu artık böyle şey seviyesine geldi. CHP'nin işte bir sonraki başkanı moduna geldi. Oraya daha güçlü bir işte böyle saldırgan, heyecanlı biri olur muhabbeti olabiliyor. İşte Süleyman Soylu'nun adını falan söylediler hani yorumcular. Muhtemelen bir 4-5 ay sonra belli olur gibi.
İnşallah biz de o zaman yine tahminlerimizle muhtemelen o
Başkanım, podcast 38. gündem
tamam, o zaman not alalım, 38. gündemde. Ben
bölümünde.
aynen şey gibi şu an neydi o doçent kıvırcık kafa,
Oytun
aha, Oytun Erbaş'ı
Erbaş
dinleyen eleman gibi not alıyorum hocam
mıydı?
diyerek.
Oytun Erbaş.
Türker
Türker
Akıncı mı?
Akıncı
Onun
onun
Türkiye'de
da ismi. Not alalım.
sağlık servisine verdiği zarar birçok şeyden, hani Covid virüsünden daha fazla diyerek bunu da burada belirtmiş olalım. Son olarak son sözleriniz varsa alıp veda edelim inşallah. Alperen Hocam.
Hanımlarımız korkmasın. Zekeriya abiden zarar gelmez. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bakalım.
Olur da kargodan bir çarşaf gelirse şaşırmayın. Gülkan Tezcan.
Valla hayırlı olsun tekrardan. Bu seçimleri de yine seçim sürecince başkanın podcast olarak yine taraflı, objektif, güzel bir yayıncılık geçirdiğimizi düşünüyorum. Bu bölümün de yine güzel bir sohbet havasında, sıcak, samimi bir şekilde geçtiğini düşünüyorum. Ama tabii ki Türkiye'de bizzat zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi 2024 yerel seçimleri startı şimdiden verildi. Ondan dolayı sizleri de gündemsiz ve seçim analizinden mahrum bırakmayacağız inşallah diyorum.
Eyvallah Furkan.
Evet, ben seçim sürecindeki kampanyayı da bir övseydik iyiydi. Buradan Fahrettin abiye kendisini.
Adam hiçbir şey yapmadan PR'ını 2'ye 3'e katladı ya.
Ben açıkçası valla AK Parti'nin ana kademesinde bu tür medya işleriyle ilgilenen kişileri çok yetersiz buldum. Ama İletişim Başkanlığı ya da işte bu kampanyayı yöneten
Ertan Aydın.
Ertan Aydın, bunların çok çok iyi bir süreci yönettiğini
Evet.
düşünüyorum.
Bu
Gerçekten
zaten
tebrik etmek lazım.
kampanya asıl o taraftan yürütüldü. Yani Türkiye Yüzyılı Kampanya Ofisi tarafından yürütüldü zaten. Bu reklam olsun, şeyler olsun.
Gölgesi kendisinden büyük bir adam haline dönüştü ya Fahrettin abi.
Eyvallah. Biz
Başkan Podcast'in de seçim özel programları, yayınları çok iyiydi. Çok kişi işte taraftar olduğumuzu biraz böyle rahatsız olmuş. Rahatsız olmadı demeyelim de aslında hani taraftar olmak değildi. Biraz daha objektif olmamızı sanırım istemişler.
aslında
Ama
bilmiyorum, objektif yayınlar yaptık diye düşünüyorum. Yani şimdi Suriyeliler gidecek diye ikinci turda bir kampanya yürüten, İnegöl'ü il yapacağım diye son gün SMS atan, Lig TV'yi ücretsiz yapacağım diye kampanya yürüten bir adamı, hatta yani baştan aşağı altılı yedili masa oluşturarak bir kampanya yürüten bir muhalefet bloğunu ben rasyonel bir şekilde ne vaat ettiğini
doğru.
vurgulayabilirim ki?
Kaldı ki öte yandan hep diyoruz yani biz taraflıyız ama bağımsızız. Yani hiçbir
Evet.
yerde bağımız yok. Kendi kafamıza göre hareket ediyoruz ama bunu da şey tarafsız olmak değil yani herkes olarak kendi tarafını zaten seçmiş yani bu hani tarafsızlık bana çok objektif olma hali çok ütopik saçma bir şey olarak geliyor ama en azından vakaları doğru makul bir biçimde yorumlama noktasından bakacak olursak orada da yaptığımız hani tahminler ya da üç aşağı beş yukarı üzerine konuştuğumuz meselelerle muarızların konuşmaları hepsi kayıt altında isteyen dönüp bakabilir. Kim ne kadar makul tahminlerde bulunmuş, ifadelerde bulunmuş, kim hayal dünyasında yaşamış görülebiliyor.
Ben sadece şunu diyeceğim. İlk tur seçimlerinden önce yaptığımız yayında bizim duygularımızı kattığımız tek husus şu oldu. Seçimin ilk turda Tayyip Erdoğan lehine 51'li gibi oranlarda sonuçlanacağını söylemiştik yayında ama aslında o %2'lik, %1'lik oranı biraz duygusallıktan vermiştik.
Yine de
Açıkçası kendi aramızda konuştuğumuzda hep 48-51 bandında biter. İkinci tur ihtimali yine yüksek diyorduk açıkçası. Bir
yine
tek
de
duygularımızı burada kattık yani.
eyvallah yine de kondasından şusundan busundan çok bilimsel güya olduğunu iddia
Yüz
edenler var.
tabii.
Hepsinden daha makuldü. Dolayısıyla hani burada bir öz eleştiri olacaksa eğer en azından bir bu konuyu eleştirenlerin de biraz öz eleştiri yapması lazım.
Evet. Ben çok fazla takip ediyorum aslında bu medya. İşte Medyascope, Aposto, işte bu piyasada, podcast piyasasında şey, siyasi analiz ya da işte yorum yapan programların. Bunların tamamı, yani tamamı gerçekten objektiflik falan hiçbiri yok. Yani işte Twitter'da
Tabii.
işte şakamatik böyle espriler, tweetler paylaşan, işte bahis hesaplarının reklamlarını alan hesaplar bile taraftar olduğu bir dönem, işte birileri tarafından fonlandığı bir dönemde biz kendi görüşlerimizi işte hatta karşı tarafın da söylediklerini biz çok fazla referanslı konuşuyoruz. Çünkü şu kişi şunu dedi. Buna göre yorumlarımızı yapıyoruz. O yüzden hani bizim de aslında seçim sürecinde tavır almamız çok normal. Bundan sonraki programlarda gerçekten sadece seçim dışında da işte gündemle ilgili işte biz doğalgazla konuştuk. Gazın bulunması şimdi Gabar petrollerine bunları konuşuruz. Yani birçok konu var konuşacak ve hani o anlamda objektif aslında tarafsız var olan şeyler üzerinden konuşmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda podcast'ı hani dinleyenler için de işte apolitik programlarını da falan yapmaya çalışacağız. İşte Amorz Film Kulübü ile ilgili böyle yayınlar yapıyoruz. Bizi dinlemeye devam etsinler diyelim.
Eyvallah.
Sosyal medyada olabildiğince aktif kullanmaya çalışıyoruz.
Eyvallah. Orada da bunu da söyleyelim. Birkaç kişi birden kullandığı için farklı farklı şeyler gelebilir. Şizofren değiliz haberiniz olsun diye
Evet.
tekrar belirtelim. Bizi belirtim üzere Twitter'da başkanın podcast hesabından takip edebilirsiniz. Bu tarzda eleştirileri talep ediyoruz bilahare. Yorum, görüş, eleştiri, öneri hepsini açığız. Bekleriz. Biz dinlediğiniz
Çok
için
fazla da
teşekkür ederiz.
eleştirmesinler.
Yok yok eleştirsinler. Ya en azından cevap verecek olsak dahi diyelim ya da farklı düşünsek dahi bunu da konuşmak güzel bir şey açıkçası. Biz içeride muhalefete izin veriyoruz. Muhalefet gibi değiliz diyerek. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Hoşça kalın.